Ayrım 60, sayfa 559. Atatürk Gökçen'e haydi bakalım Gökçen dedi, bu kadar dinlenmek yeter. Yarın Türk kuşuna giderek çalışmalarını sürdüreceksin. En güzel ilaç iştir. Gökçen ertesi günü Ergazi'ye gitti. Öğrendiklerini Türk kuşunun öğretmen ve öğrencilerine anlattı, gösterdi. Yarı fırtınalı bir havada uçup paraşütle atladı. Rüzgarla boğuşa boğuşa istediği noktaya inmeyi zor da olsa başardı. Atatürk gelmiş kendisini izliyordu. Şaşırdı, koştu, elini öptü. Aferin Gökçen, hem cesaretini gösterdin hem ustalığını. Bence artık motorlu uçak derslerine başlamalısın. Eskişehir Askeri Uçak Okulu'ndan bir motorlu uçak ile iki de öğretmen geldi. Teorik dersleri, uçuş dersleri izledi. Öğretmen Muhittin Bey ile birlikte uçuyor, öğretmen kısa süreler için uçağın yönetimini Gökçen'e veriyordu. Gökçen havacılıktan büyük haz almaya başlamıştı. Parti Genel Sekreteri Recep Peker, Edirne'deki parti temsilcisinin etkisiyle Trakya Umumi Müfettişi Kazım Dirik'le uğraşıyordu. Bazı parti yöneticilerinin devleti temsil eden valilere karıştıkları duyulmaktaydı. Bu olaylar Atatürk'ü çok kızdırıyordu. Hasan Rıza Soya dedi ki, İttihat ve Terakki Partisi'nin başarısızlığının en önemli nedeni yönetimi sorumlu görevliler yerine sorumsuz particilerin eline bırakmış olmasıdır. Bundan dolayı çok büyük kayıplara uğradık. Partinin devlet temsilcilerine karışması söz konusu olamaz. Recep Bey yine Kazım Dirik'ten şikayet etti. Görevden alınmasını istiyor. Şikayetiyle ilgili belgeleri hükümete vermesini istedim. Kazım Dirik'i yemeğe çağır, konuş, sor, dinle, bana sonucu bildir. Soyak Umumi Müfettiş Kazım Dirik'le yemek yedi, konuştu, sordu, dinledi. Genel olarak olumlu bir sonuca ulaştı. Atatürk'e görüşünü arz etti. Eğer hükümet Dirik'in girişim ve düşüncelerini benimser, bir elemeden geçirir, daha derli toplu, daha hesaplı, daha kapsamlı bir biçime koyarsa, ele mükemmel bir köyleri kalkındırma programı geçebilir. Dipnot: Kazım Dirik'in yaptırdığı örnek köy planını Afet İnan yayımlamıştır. Cumhuriyet'in 50. yılı için köylerimiz, sayfa 57-60, TTK Ankara 1978. Atatürk Harp Akademisi tatbikatlarını izlemek için İstanbul'a geldi. Tatbikat bitince kara yoluyla Çorlu'yu ziyaret etti. Orada trene bindi. İstasyonlarda duruldu, halkı dinledi. İstanbul'a, sonra da Ankara'ya dönüldü. Recep Peker'in Kazım Dirik konusunda haksız olduğu kanısına vardı. Cumhurbaşkanı bir kanıya varmak, karar vermek için konuyu ya inceletiyor ya inceliyordu. Parti Genel Sekreteri Recep Peker'in devlet ve hükümet işlerine karışmaya başlamış olmasından dolayı çok rahatsızdı. Parti devlete ve hükümete karışamaz, hele asla tahakküm edemezdi. Bu ancak Sovyet Rusya, İtalya ve Almanya'da olurdu. Boğazlar Sözleşmesi'nin milletler arası bir konferansta ele alınarak değiştirilmesi konusu Bakanlar Kurulu'na getirilip görüşüldü. Atatürk'ün bu kritik girişimi onaylıyor olması bakanlara güven verdi. Sözleşmenin değiştirilmesi için harekete geçilmesi kabul edildi. Sovyet Rusya ile yoğun danışmalardan sonra anlaşmaya varıldı. İngiltere'ye önceden haber verildi. Balkan ülkelerinin anlayış göstereceği biliniyordu. 11 Nisan 1936 günü Lozan Boğazlar Sözleşmesi'ni imzalamış bulunan devletlere birer muhtıra verilerek yeni bir boğazlar rejimini belirlemek üzere bir konferans toplanması istendi. Muhtırada söz konusu sözleşmenin imzalandığı tarihteki Avrupa durumu ile bugünkü durum arasındaki farklara, savaş araçlarındaki gelişmelere dikkat çekiliyor, şöyle deniyordu. Türk hükümeti son 10 yıl içinde ortaya çıkan pek çok durum ve şartlarda tüm devletlerce övülen bir uzlaşma, yükümlülüklerine saygı, barış idealine içtenlikle bağlılık göstermiştir. Türkiye başkalarına her zaman sağladığı güvenliği kendisi için de istemek hakkına sahiptir. Devletler konferans toplanmasını kabul ettiler. Bu ümit verici bir gelişmeydi. Türkiye'nin uzlaşma yolunu seçmesi, oldu bittiden kaçınması, anlaşmazlıklardan bunalmış olan dünya kamuoyunda büyük memnunluk uyandırdı. Türkiye ilgili devletleri 22 Haziran'da İsviçre'nin Montreux şehrinde toplanmaya davet etti. İngiltere, Fransa, Sovyet Rusya, Japonya, Romanya, Yugoslavya, Yunanistan, Bulgaristan geleceklerini bildirdiler. Yalnız İtalya katılmak istemediğini açıklamıştı. Dipnot: Hasan Rıza Soyak, Atatürk'ten Hatıralar, 2. cilt sayfa 536-538. Türkiye'yi haklı bulan ve öven yazılardan örnekler var. Atatürk ve görevler İstanbul'a gidecekti. Gökçen uçak eğitimine İstanbul Yeşilköy'de devam edecekti. Afet Hanım eğitimi izin verirse yazın Cenevre'den İstanbul'a gelecekti. Köşk İstanbul'a gidişe hazırlanıyordu. Atatürk 14 Haziran akşamı bir veda yemeği verdi. Yemekte başbakan, birçok bakan, bazı misafirler ve Recep Peker vardı. Montreux konferansı konuşuluyordu. En öncelikli ve önemli konu oydu. Recep Peker herhalde başbakanın ve bakanların bulunmasını yararlı görerek yer ve zaman hiç elverişli olmadığı halde Kazım Dirik konusunu yeniden açtı. Kazım Dirik'in değiştirilmesini istedi.
Ben parti genel sekreteriyim, bir şahsiyetim vardır. Aynı zamanda bu hususta söz sahibiyim gibi bir konuşma yaptı.
Atatürk gülerek baktı. Ya öyle mi? Ama ben de aynı partinin genel başkanıyım. İsteğini doğru bulmuyorum. Şu halde meseleyi nasıl halledeceğiz? Recep Peker'in gözlerine bakmayı sürdürüyordu. Recep Peker bu bakışı bilirdi. Yanlış yaptığını anladı ama geç kalmıştı. İzin isteyerek sofradan çekildi. Ertesi sabah kamuoyuna bir bildiri yayımlandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterini Atatürk vazifeden affetmiştir. Şimdilik bu vazifeyi Atatürk'ün vekili olarak İnönü ifa edecektir. Atatürk, Gökçen, Ülkü ve annesi, görevler, bazı arkadaşları saat 12'de özel trenle İstanbul'a gitmek için Ankara'dan ayrıldılar. Dipnot: Hasan Rıza Soyak, Atatürk'ten Hatıralar, 2. cilt sayfa 490-491. Dolmabahçe'ye indiler. Afet Hanım da Cenevre'den geldi. Atatürk sık sık Florya'ya geliyor, kimi kez gece de kalıyordu. 17 Haziran günü İnönü geldi. Birlikte deniz evinden çıktılar. Civarda yaya dolaşarak uzun uzun konuştular. Düşünceli çıkmışlardı, güler yüzle döndüler. Bir çıkış yolu buldukları ve anlaştıkları anlaşılıyordu. Partinin devlete tasallutunu önleyecek bir çözüm bulmuşlardı. Bunun da kendine göre sakıncaları vardı ama devleti partinin değil, devletin kurumlarının ve görevlilerinin yönettiğini gösterecek bir çözümdü. Çözüm ertesi gün İnönü açıklayacaktı. İnönü uçakla Ankara'ya döndü. O gün Mehmet Akif Ersoy da İstanbul'a döndü. Çok zayıflamıştı, hastaydı. Tedavi olmak için gelmişti. Hayatında bir damla alkol almamıştı ama siroz olmuştu. Yakınları hemen hastaneye yatırdılar. Hepsi Kur'an çevirisinin ne olduğunu merak ediyordu. Bildikleri bir şey vardı. Diyanet İşleri Başkanlığı sözleşmede saptanan süre bitince Mehmet Akif Bey'e bir yazı yazarak çeviriyi istemiş, Mehmet Akif Bey aldığı 1.000 lira avansı geri vermiş, sözleşme feshedilmişti. Ama çeviri yapmayı bırakmadığını, devam ettiğini duymuşlardı. Evet, devam etmişti. Bir ara Mısır'a giden Eşref Edip Bey çeviriyi görmüş, hayran olmuştu. Ama Mehmet Akif Bey beğenmiyor, sürekli düzeltiyor, değiştiriyor, yeniliyordu. Mehmet Akif Bey'in herkese anlatmadığı bir olay vardı. Mısır'dan ayrılırken çeviriyi dostu Mahmudiye Medresesi müderrisi Yozgatlı İhsan Efendi'ye bırakmış, şöyle vasiyet etmişti. İyileşirsen bana geri verirsin, ölürsem yakarsın. Şairi yormamak, üzmemek için çeviri konusunu açmadılar. Dipnot: Emin Erişirgil, İslamcı bir şairin romanı, sayfa 387-388. 18 Haziran günü Genel Başkan Vekili İnönü'nün imzasıyla bir genelge yayımlandı. Genelgeye göre İçişleri Bakanı parti yönetim kuruluna alınmış, kendisine genel sekreterlik görevi verilmişti. Bütün illerde il parti başkanlığı görevini ilin valisi yürütecekti. Partinin devlet görevlerine ve görevlerine karışması böylece sona erdirilmişti. Dipnot: Bazı yazarlar bu durumu faşist bir örgütlenme olarak değerlendiriyorlar. Oysa tersidir. Faşizmle ve onun benzeri sistemlerde parti devlete egemendir. Bunu bilmeden nitelemelere kalkışmaktan kaçınmak daha doğru olmaz mı? Cumhuriyet yönetimi faşizmin yaptığının tam tersini yapmıştır. Ama bu durum demokratik bir çare de değildir. Demokratik çağdaş bir hukuk devletinin özellikleri, nitelikleri konusunda gerçek bir birikimimiz yok. Deney başlangıcı olarak 1878'de ilk anayasanın yürürlüğe girişi, meclis açılışı gösterilir. Ne var ki bir yıl sonra anayasa askıya alındı, meclis kapatıldı. Anayasanın yürürlüğe girmesi için 1908'e kadar 30 yıl beklemek gerekti. Bu 30 yıl en koyu istibdat yaşandı. Ondan sonra 2. Meşrutiyet adı altında darbe, suikast, kavga, tutuklamalar, seferberlik, savaş, yenilgi ve çözülme dönemi. Bunlar mı demokrasi deneyleri? Olumsuzluklar deneyi demek daha doğru bir yaklaşım olur. Bu birikimsizlik nedeniyledir ki Cumhuriyet yönetimi de zaman zaman bazı konularda arayışlar içinde olmuştur. Arayış bitmiş değil, hala sürüyor. Türk delegasyonu Dışişleri Bakanı Dr. Tevfik Rüştü Aras, Londra Büyükelçisi Fethi Okyar, Paris Büyükelçisi Suat Davaz, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Numan Menemencioğlu, Genelkurmay 2. Başkanı Kor General Asım Gündüz, Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ndeki sürekli delegesi Necmettin Sadak'tan oluşuyordu. Delegasyona 24 danışman ve uzman eşlik ediyordu. Konferans 22 Haziran 1936 günü saat 16'da Montre Palace Oteli'nin büyük salonunda İsviçre Dışişleri Bakanlığı'nda M. Motta tarafından açıldı. Başkanlığa Avustralya'nın Milletler Cemiyeti delegesi Mr. Bruce seçildi. İlk sözü Doktor Aras aldı. Yeni sözleşme projesinin konferansa sunulduğunu bildirdi. Sözleşmeyi yenileme isteğinin gerekçesini ayrıntılı olarak açıkladı. Sonra bütün baş delegeler söz alarak Türkiye'nin barışçı siyasetini övdüler. Konferansa uzlaşma anlayışıyla geldiklerini bildirdiler. Sözleşme projesi görüşülmeye başlandı. Sorun savaş gemilerinin boğazlardan geçişleri hakkındaki sınırlamalar konusunda çıktı. İngiltere, Sovyet Rusya ve Japonya anlaşamıyorlardı. Konferans bir sonuca varmadan dağılma tehlikesi yaşamaktaydı. Atatürk hükümet ve Dışişleri Bakanı ile sürekli ilişki içindeydi ve görüşlerini bildiriyordu. Ayrıca Yunus Nadi Bey'i gerektikçe çağırıyor, görüşlerini dikte ediyor, yazı Yunus Nadi Bey'in imzasıyla yayımlanıyordu. 10 Temmuz'da yayımlanan yazı ciddi bir uyarı ile bitmekteydi. Türkiye'nin evinin kapıları olan boğazlardan her isteyen istediği gibi geçebilmek hakkını elde tutmak yoluna giderse, işte o zaman boğazlar meselesi tam hallolunmuştur. Şöyle ki, bu takdirde Türk der ki kapılarım kapalıdır, istediğime istediğim zaman açarım ve buna muktedirim. Bu yazıların Atatürk tarafından yazıldığı, yazdırıldığı biliniyordu. Üslubundan belliydi. Büyükelçiler yazıyı çevirtip telgrafla ülkelerinin dışişleri bakanlıklarına, bakanlıklarda Montreux'deki delegasyonlarına geçiyorlardı. Türk kuşu hızla gelişiyordu. Ard arda paraşüt, planör, motorlu uçuş ve model uçak okulları açılmıştı. Ziraat Enstitüsü öğrencisi Hadiye Çeçen de paraşüt ve planör çalışmalarına katılmıştı. Planör eğitimi için bir merkez aranıyordu. Bunun için ideal bir yer bulundu: İnönü. 10 Temmuz günü İnönü Planör Kampı hizmete açıldı. Burası küçük bir pist ile portatif hangar ve barakalardan kurulu bir eğitim merkeziydi. Coğrafi durumu ve hava özellikleri bakımından planör çalışmaları için dünyanın en elverişli birkaç yerinden biriydi. Burada binlerce kanatlı genç yetişecekti. Türkiye'de Türk kuşundan sonra gençler için yeni, başka bir gençlik kurumu kurulmadı. Dipnot: 1937'de Etimesgut Motorlu Uçuş Kampı, aynı yıl Ankara ve İzmir Paraşüt Kuleleri açıldı. Binlerce genci bir araya getirdi. Türk kuşu öğretmenlerinden pilot E. Ali Yıldız, 12 Haziran 1938 günü 14 saat 20 dakika süren bir planör uçuşuyla dünya rekoru kırdı. Öğrencisi Ziya Aydoğan, İnönü Eğitim Merkezi'nden Kayseri'ye kadar 466 kilometrelik bir mesafeyi planörle uçtu. Planörler kurumun Akköprü Atölyesi'nden sağlanıyordu. 1940 yılı sonlarında Akköprü Atölyesi fabrik haline getirildi ve burada İngiliz Miles Magister eğitim uçaklarının seri montajına başlandı. Nuri Demirağ da uçak yapımına girişti. İkinci Dünya Savaşı öncesinde Genelkurmay Başkanlığı'nın isteğiyle Etimesgut Uçak Fabrikası kuruldu. 1944 yılında üretime başlayan Etimesgut Uçak Fabrikası'nda Magister uçaklarının yanı sıra THK 1, 3, 4, 7, 9, 13 planörleri ile THK 2, 5 ve 10 tiplerinde eğitim, sağlık ve nakliye uçakları üretildi. İlk uçak motor fabrikası THK tarafından Gazi Orman Çiftliği'nin istasyonu karşısında kuruldu. Bu fabrikanın çalışmaları 1951 yılına kadar sürdü. O yıl makine ve kimya endüstrisine devredildi. Fabrika 1952'de kapatıldı. Traktör fabrikasına dönüştürüldü. Kayseri Uçak Fabrikası ile Etimesgut Uçak Fabrikası da 1952'de kapatıldı. Kayseri Uçak Fabrikası marangoz atölyesine çevrildi. Etimesgut Uçak Fabrikası bir süre ütü, elektrikli soba ve benzeri şeyler yaptı. Ulus'ta bulunan THK mağazasının vitrininde bunlar sergileniyordu. Uçak sanayii de halk evleri, köy enstitüleri, demir yolculuk ve benzerleri gibi şeyler öldürüldü. Her şey için ABD yardımına bel bağlandı. Daha sonraları da babalarımızın, dedelerimizin vergileriyle yapılmış fabrikalar, kuruluşlar çok ucuza birer birer satılmaya başlandı. Atatürk'ün vasiyeti bile dikkate alınmadı. İspanya'da seçimi Cumhuriyetçi Halk Cephesi kazanmıştı. 17 Temmuz 1936 günü General Franco'nun komutasındaki faşistler isyan ettiler. Bütün dünyayı yakından ilgilendiren İspanya iç savaşı başladı. Hitler ve Mussolini Franco yandaşlarına, faşizm karşıtları cumhuriyetçilere yardım edecekler, İspanya milletler arası bir arena halini alacaktır. Savaş başlar başlamaz Hitler ve Mussolini Franco'nun emrine birer uçak filosu gönderdiler. 13.500 kişiyi cumhuriyetçilerle savaşmak üzere Fas'tan İspanya'ya taşıdılar. İç savaş 3 yıl sürecek, büyük yıkıma, birçok ölü ve yaralıya mal olacaktır. Dipnot: Savaş 1 Nisan 1939'da Franco'cuların galibiyetiyle sonuçlanır. Franco'nun 1975'teki ölümüne kadar sürecek olan diktatörlük dönemi başlar. Zavallı İspanya kan gölüne dönerken Türkiye'de köyleri uyandırmak için çalışılıyordu. Bazı eğitimciler ve bazı aydınlar onbaşılardan, çavuşlardan öğretmen olamayacağı görüşündeydiler. Bildikleri yolların dışında bir çözüme akılları yatmıyordu. Seçme sınavlarına katılan bu eğitimciler şaşırdılar. Orduda verilen eğitimin düzeyi, eğitmen adaylarının ciddiyeti, nitelikleri bu çözüme karşı çıkanları afallattı. Sınava girenlerin büyük çoğunluğu sınavı kazandı. Kazananlar Ankara istasyonunda toplandılar. Tahta bavullarıyla gelmişlerdi. Trenle Eskişehir'e yollandılar. Oradan Mahmudiye'ye gideceklerdi. Eğitmen adayları için özel eğitim programları hazırlanmıştı. Temmuz bitmeden tarım, sağlığı koruma ve eğitim tekniğiyle ilgili yoğun kurslar başladı. Bu çalışma İsmail Hakkı Tonguç'un zihninde birçok yeni buluşa, sonuç olarak köy enstitüleri düşüncesine yol açacaktı. Ziraat Enstitüsü'ne ilk giren öğrenciler uzun süren son sınavlara giriyorlardı. Başaranlar mezun olacaklardı. Çok güzel bir öğrencilik hayatı yaşamışlardı. Bilgice ve görgüce zenginleşmişlerdi. Burası öyle bir okuldu ki hayata eksiksiz atılmaları için dans dersleri bile verilmişti. Sonunda bütün sınavlar bitti. Hadiye Çeçen ve 4 kız arkadaşı Türkiye'nin ilk kadın tarım yüksek mühendisleri olarak mezun oldular. İş bulamamak diye bir sorun yoktu. Her yer diplomalı uzmanları dört gözle bekliyordu. Üstelik çok iyi eğitilmişlerdi. Hadiye ailesinin yaşadığı İstanbul'u istedi. Yeşilköy Tohum İslah İstasyonu'na atandı. Kendini işine ve araştırmalara verdi. Dipnot: Hadiye Çeçen'in arkadaşı Hamdi Tuncer Atatürk Orman Çiftliği'ne sütçülük şefi olur. Bir süre sonra evlenirler, bir kızları olur. Diplomat ve yazar Hüner Tuncer. Montreux'de özel konuşmalar yoğunlaştı. Türk delegeler ve yardımcıları çok iyi çalıştılar. Türkiye'nin Lozan'dan büyük deneyi vardı, kulisin önemini biliyorlardı. Avrupa'nın yeni bir anlaşmazlığa katlanacak hali de yoktu. Uzlaşmanın sağlanacağı belli oldu. Ordu boğazlara inmek için gerekli bütün ön hazırlıkları yapmıştı. İstanbul Boğazı her dakika ordunun gözlemi altındaydı. Çanakkale Boğazı ile Gelibolu'yu da sivil elbiseli kurmaylar yıllardan beri defalarca incelemiş, her türlü bilgiyi derlemişlerdi. Zaten orduda Çanakkale'yi ve Gelibolu Yarımadası'nı çok iyi bilen birçok subay vardı. Oralarda savaşmışlar, İngilizleri ve Fransızları karada ve denizde yenmişlerdi. Türk delegasyonunun bilinçli çabası ve devletlerin temsilcilerinin anlayışı ile sonunda uzlaşma sağlandı. Sözleşmeye Türkiye'nin hemen harekete geçmesini sağlayan bir de protokol eklenmişti. 20 Temmuz 1936 Pazartesi günü saat 22'de Montreux Palace Oteli'nin büyük salonunda Montreux Sözleşmesi ve Ek Protokol törenle imza edildi. Ek protokole göre Türkiye boğazlardaki askersizleştirilmiş bölgelere birliklerini hemen sokabilecek, yeni geçiş rejimini 15 Ağustos'ta uygulamaya başlayabilecekti. Çok önemli bir başarıydı bu. Sözleşmenin imzalandığı telefonla ve yıldırım telgrafla Türkiye'ye duyuruldu. Atatürk şimdi sıra Hatay'a geldi diyecekti. Dipnot: İsmail Soysal, Türkiye'nin Siyasal Anlaşmaları, sayfa 493-518. İtalya'da sözleşmeye 2 Mayıs 1938'de katılacaktır. Sayfa 496. Hasan Rıza Soyak, Atatürk'ten Hatıralar, 2. cilt, sayfa 531-546. Bakırköy'de halkın şarkılar, marşlar söyleyerek kıyıya ve Viyana gazinosuna doluştuğunu hatırlıyorum. Boğazlara girip yerleşmek için hazırlanan piyade, topçu, süvari, istihkam, muhabere birlikleri askersizleştirilmiş bölgelerin sınırlarında malzeme dolu iki gemide Marmara'da bekliyordu. O gece öncüler askersizleştirilmiş bölgelere girip el koyacaklar, büyük birlikler sabah harekete geçeceklerdi. Sözleşmenin imzalandığı öğrenilir öğrenilmez İstanbul'da Avrupa ve Asya yakasında bekleyen birliklerin öncülerine, konakçılara gece yarısına doğru hareket emri verildi. Öncüler askersizleştirilmiş, kısacası askere yasak bölgelere girip ilerlemeye başladılar. Halkın coşkusu anlatılabilir gibi değildi. Öncüler Boğaz'ın Karadeniz ağzına ve iki kıyıdaki eski mevzilere el koyarlarken olayı öğrenen Boğaz vapurları düdüklerini öttürerek, ışıldaklarıyla havada daireler çizerek askerleri selamlıyorlardı. Yalılar bütün ışıklarını açmışlardı. Yıldızlı yaz göğünde havai fişekler patlıyordu. Torpido botlar eski iskelelerine yanaşıp halat attılar. Çanakkale bölümündeki askersizleştirilmiş bölgeye Bursa'dan gelen birlikler yanaştırılmıştı. Halk uyumamış askerlerin girişini bekliyordu. Emir gelince öncüler gece yarısı köylülerin, şehirlilerin duaları, sevinç çığlıkları, gözyaşları arasında ilerlemeye başladılar. Halk 14 yıldır burada jandarmadan başka asker, subay, sancak, süvari, top, bando görmemişti. Kendilerinden geçtiler. Derken karşı kıyıya yanaşan torpido botların ışıkları parladı. Karşı kıyıdaki askersizleştirilmiş bölgede vatana geri dönmüştü. Torpido botlardaki uçarı denizciler aydınlatma fişekleri atarak geceyi şenliğe çevirdiler. Gelibolu Yarımadası'nda yer alacak birlikler Bolayır Gelibolu yoluyla geleceklerdi. Öncü tabur çok yakına gelmiş bekliyordu. Emir alır almaz alay komutanı karargahı ve sancakla birlikte yürüyüşe geçti. Gelibolulular da tıpkı karşı kıyıdakiler gibi askerin, bayrağın özlemi içinde kavruluyorlardı. Yolu meşalelerle, çoban ateşleri yakarak mum fenerleriyle aydınlatmışlardı. Bir kalabalık Gelibolu'nun girişinde taburun yolunu kesti. Ak sakalı göğsüne inen bir yaşlı adam komutana selam verdi. "Komutan, sancağımızı görmeye geldik. Hepimiz abdestliyiz, bayramlıklarımızı giydik. Al sancağımızı göster bize." İhtiyarın heyecandan ak sakalı tel tel dikilmişti, gözleri yaş içindeydi. Arkasındakilerin yüzüne yol kıyısında yaktıkları ateşin alevleri yansımaktaydı. Hepsinin gözlerinde yaş parlıyordu, komutanın da gözleri doldu. Kurala aykırıydı ama halkın bu yürekten isteğinden daha geçerli kural olur mu diye düşündü. Emir verdi. Sancaktar ve muhafızlar alayın sancağını açtı. Binlerce ağızdan bir dua yükseldi. Elhamdülillah. Kalabalık alayın yolu üzerinden iki yana çekildi. Sancağa bedenleri ve ruhlarıyla selam durdular. Minarelerden sala sesleri yükseldi, tabur ilerlemeye başladı. Şehir içindekiler bir yandan ağlıyor, bir yandan da bir şeyler ikram etmek için çırpınıyorlardı. Kızlar askerlerin başlarına gül suyu, kolonya, gelin teli serpiyordu. İki kıyıda da tabyalara ilk girenler şükür secdesine kapandılar. Aralarında Mondros mütarekesinden sonra genç subayken bu tabyaları ağlayarak İngilizlere teslim etmenin unutulmaz acısını yaşamış olanlar vardı. Dipnot: İngilizler bütün büyük uzun menzilli topların kamalarını denize atmış, topları kullanılmaz hale getirmişlerdi. Savaş araç ve sistemleri değiştiği için Türkiye boğazları savunmak için bu topları kullanacak değildi. Bu toplar artık iyice çağ dışı olmuştu. Ama 18 Mart zaferinin gazi toplarını tabyalarda zaferin anıtları olarak saklamalıydık. Çocuklarımız bu gazi topları görmeliydi. Yazık ki 1954 yılında hepsi hurdacıya satılır. Geride 18 Mart zaferinden kalmış bir tek top yok. Bir müzeci Anafartalar yöresinde toprak altında kalmış bir iki ağır topun bulunduğunu söyledi. Sevindim. Hiç olmazsa onları koruyalım. Ertesi sabah erkenden iki kıyıda da büyük birlikler tarihe karışmış olan askersizleştirilmiş bölgelere girmeye başladılar. Kendilerine ayrılan kesimlere gideceklerdi. Gemiler Çanakkale ve Eceabat'a yanaşarak malzeme indirdi. Yerleşme ve coşku akşama kadar sürdü, her yer bayrak içinde yüzüyordu. Yer kırmızı, gök beyazdı. İstanbul Boğazı'nın iki yanına, bütün Gelibolu'ya ve Boğaz'ın Çanakkale kıyısına el koyma işlemi sona erdi. Şehit mezarları ziyaret edildi, ruhlarına fatihalar gönderildi. Artık sessiz sedasız, gözlerden uzak, türlü savunma düzenleri alacaklardı. Gökçen Yeşilköy'e gitmek için erken uyanıp hazırlanmıştı. Bugün son sınav vardı. Atatürk'ü de giyinmiş, hazır görünce şaşırdı. Atatürk, Yeşilköy'e ben de seninle birlikte geleceğim dedi.
Teşekkür ederim. Sınav uçuşumu yakından izlemiş olursunuz.
Yeşilköy'e geldiler. Muhittin Hoca uçağın başında bekliyordu. Sınava hazır mısın? Kaç kez uçmuşlardı. Farklı bir uçuş olmayacaktı ki. Gökçen öyle düşünüyordu. Rahatça hazırım dedi. Ama bugünkü sınav her günküne benzemeyecek.
Anlayamadım. Yine birlikte uçacak ve sizin sorunuzu yanıtlamayacak mıyım?
Hayır, bugün ilk kez yalnız uçacaksın. Gökçen'in dili tutuldu, başını çevirdi. Atatürk'le göz göze geldi. Heyecanlanacak zaman değildi. Zaten heyecanlanacak zaman da kalmamıştı. Uçağa bindi, motoru çalıştırdı. Her şeyi unutup kendini işine verdi. Uçak yürüdü. Az sonra tekerlekleri yerden kesildi. Uçuyordu. Havaalanından fazla uzaklaşmadan yapılması gerekli hareketleri yaptı. Uçağa hakim olduğunun farkındaydı. Bu güven içinde uçuşu bitirdi, indi, yanına ilk gelen Atatürk oldu.
Gençlere örnek olacaksın, kutlarım. Şimdi senin için düşündüğüm şeyi açıklayabilirim. Fevzi Paşa'nın da onayını aldım. Dünyada ilk askeri pilot olacaksın. Bunun için Eskişehir Askeri Uçak Okulu'na gitmen gerekiyor.
Dikkatle Gökçen'e baktı. Gökçen esas duruşa geçti. Emredersiniz. Akşam Atatürk'ün kalabalık sofrasında Mehmet Akif Bey konuşulmuş, saygı ve şefkatle anılmış, sofrada bulunan gazeteci ve milletvekili Hakkı Tarık Us bu konuşmalara tanık olmuştu. Araştırdı. Yakınlarının Mehmet Akif Bey'i hastaneden Beyoğlu'nda Mısır apartmanının bir dairesine taşıdıklarını öğrendi. Görmeye gitti. Amacı çok güzel olduğuna inandığı çevirinin Diyanet İşleri Başkanlığı'na verilerek basılmasını sağlamaktı. Mehmet Akif Bey'i çok zayıflamış gördü. Üzüntüsünü belli etmemeye çalıştı. Uygun bir dille akşamki konuşmaları anlattı. Hakkı Tarık Bey'in amacını öğrenen Mehmet Akif Bey çeviriyi Mısır'da bir dostuna bıraktığını söyledi. Yaptığımı beğenmedim. İnşallah iyi olursam yeniden bir sure çevirir, Atatürk'e takdim eder, beğenirlerse çeviriye devam ederim. Hakkı Tarık Us, Atatürk'ün kendisi hakkında hüsnü niyetle dolu olduğunu söyleyince Mehmet Akif Bey heyecanlandı, doğrulmaya çalışarak ''Tarık Bey'' dedi, ''ben yemin etmem. Fakat işte yemin ediyorum. Ben milli mücadelede yanında bulundum, yakından tanıdım. Vallahi lazım, eğer Atatürk olmasaydı bu zafer kazanılmazdı.'' Hakkı Tarık Us şifa diledi, izin isteyip çıktı. İçeri Mehmet Akif Bey'in hayranlarından Mithat Cemal Kuntay girdi. Dipnot Emin Erişirgil, İslamcı bir şairin romanı, sayfa 390-391. Mehmet Akif Ersoy 27 Aralık 1936 tarihinde hayatını kaybetti. Kabri Edirne Kapı Şehitliği'nde. Mısır'daki dostu ölüm haberini alınca vasiyetine uyarak çeviriyi yazık ki yaktı. Adı geçen eser sayfa 393-394. Mehmet Akif Bey yaptığı birkaç çeviriyi M. Hamdi Yazır'a gönderir. Çeviride herkes kolayca anlasın diye sade Türkçe kullanmıştır. M. Hamdi yazır Türkçe mealde Mehmet Akif Bey'den etkilenerek dilini yer yer hayli sadeleştirmiştir. Tefsirinde ise ağır bir dil kullanıyor.